Ayrım 21.
Sayfa numarası 127. Barış, bütünleşme, Marksist anlamında burjuva süjesinin kendini emeğinin içinde ortaya koyabilmesi ve bu üretim dünyasında üretimini kendine mal edebilme olarak anlaşılmalıdır. Aynı eser sayfa 6. Doğal olarak böyle bir anlayış toplumla sanat arasındaki ilgiyi yeni bir açıdan görmeye götürecektir. Bunun için Platon ve Aristo'dan beri gelen yansıtma mimesis teorisi ve buna dayalı naturalist anlayışlar yeni bir açıdan değerlendirilmelidir. Tüm bu teori ve anlayışların ortak noktası sanatın toplumsal gerçekliği yansıtması olayıdır. Oysa şimdi Adorno'nun anlayışı ile birlikte bu görüş temelden sarsılıyor çünkü toplumsal gerçeklik yetkinlikten yoksun, yanlış ve çarpık bir gerçekliktir. Bu durumda toplumsal gerçekliğin sanat için bir örnek oluşturamayacağı açıktır. Örnek olma değeri toplumda değil sanatta bulunur. Sanat artık toplumsal gerçekliği anlatmayacak, onu yansıtmaya çalışmayacak, tersine toplum gerçeği için örnek oluşturacak, ona yol gösterecek. Buradan yansıtma öğretisinin tersine çevrilmesi olayı doğar. Platon'da sanatın gerçekliği yansıtmasına karşılık bu gerçeklik yanlış olduğuna ve toplumsal doğruluğu içermediğine göre ancak sanattan mümkün gerçeklik için ufuk açması istenir. Aynı eser sayfa 6. Sanat toplum gerçekliğini yansıtmayacak ama toplum gerçekliğinin yetkin bir gerçeklik olması yani yanlışlıkları ve çarpıklıktan kurtulması için kılavuzluk edecektir. Çünkü sanat, burjuva sanatının sahip olmadığı bir düzeni ve doğruluğu içerir. Bu düzen ve doğruluk yönünde sanat topluma düzen ve biçim verecektir. Ancak bu nasıl olacaktır? Bununla da yanlış olarak belirlenmiş olan toplumdan buna karşın nasıl oluyor da doğruluk doğabiliyor sorunu ortaya çıkar. Gerçekliğin yanlışlığı, toplumsal gerçeklikte onu oluşturan öğelerin bir durumunu ifade eder. O öğelerin yanlış bir düzenlenmesinin sonucudur. Buna karşılık sanat yapıtının ütopik başkalığı, onun doğruluğu, öğelerin doğru düzenlenmesini ifade eder. Aynı eser sayfa 120. Buna göre toplumsal gerçeklik ve sanat yapıtı ontolojik bir karşıtlık içinde bulunurlar. Toplumsal gerçeklik özellikle burada burjuva toplumu düşünülüyor. Öğelerin yanlış ve çarpık bir yapılaşmasını gösterdiği halde sanat yapıtı öğelerin doğru ve düzenli bir yapılaşmasını gösterir. Bu açıdan bakınca sanat yapıtı toplumsal gerçekliğin bir karşıtı olarak ortaya çıkar. Sanat yapıtı burjuva yaşamının negasyonudur. Bununla da sanat içinde doğmuş olduğu toplumsal gerçekliğe karşı bir protesto yükseltebilir. Burjuva toplumu artık kendi negatiyonunu proletarya biçiminde üretmez de sanat olarak üretir ve kendi kucağında bir karşı kültürü meydana getirir. Aynı eser sayfa 92. Sanat böyle bir karşı kültür olarak içinde doğduğu burjuva toplumunda belli niteliklerle belirlenmiş ve sınırlanmış bir alan, bir getto oluşturur. Sanatın bu sınırlanmışlığı, onun yanlış ve çarpık bir burjuva toplum gerçekliği içinde kaybolup gitmemesini sağlar. Çünkü sanat doğru ve düzenli bir toplum gerçekliğinin güvencesidir. Sanatın bu sınırlanmışlığı burjuva gerçekliği içinde batmış, kaybolmuş olan doğruluğu kurtarır. Sanat içinde doğmuş olduğu topluma yönelir ve yanlış gerçekliğe karşı doğruluğu ifade eder. Sanat, kültürün getto alanında hareket eder ve prensipçe toplumsal eylemden uzak kalır. Aynı eser, sayfa 4. Sanat toplumsal gerçekliği değiştiren bir eylem değildir. Sanat toplum gerçekliği içinde sınırlı bir bölgede gerçek değerlere sahip bir örnek alandır. Burada belli bir gerçekliğin ortaya çıktığını görüyoruz. Toplum bir yandan yanlış bir gerçekliktir ama öbür yandan bu yanlış gerçeklik içinde sanat doğruluğu gösteren sınırlı bir alandır, bir gettodur. Şimdi sanatın toplumla ve doğruluğun yanlış ile ilgisi ne olacaktır? Eğer burjuva toplumu yanlış ise o zaman toplumdaki bu yanlışı aşabilmek için prensipçe bunun dışında bulunan bir etken aranmalıdır. Bu etkenin de sanatta verilmiş olması gerekir. Bu sanatın toplumsal yanlışa boyun eğmemesi anlamına da gelir. Ancak tartışmasız sanat toplum içinde doğar. Ne var ki akıl toplumsal baskıyı sürdürdüğü halde sanat yapıtı baskıya dayanmayan bir toplumsal düzen ufkunu açmak ve onu açık tutmak gereğindedir. Aynı eser sayfa 70. Ancak sanatın yanlış toplum gerçeğine yeni ufuk açması doğrudan doğruya bir eylem ile topluma müdahale anlamına gelmez. Çünkü Adorno'ya göre sanatın varlık alanı toplumsal gerçekliğin tümüyle dışındadır. Adorno, sanat yapıtını toplumsal gerçekliğin dışında bulunan bir başka şey olarak belirler. Bununla da sanatın toplum gerçeğine doğrudan müdahalesi korunmuş olur. Bu anlayış Adorno'ya model düşüncesini sanatta örnekleme olanağını verir. Sanat yapıtı mümkün uzlaşımların modelidir. Aynı eser sayfa 101. Sanatın toplumsal gerçekliğin üstünde bulunmasının nedeni sanatın gerçeklik dışı yani bir görünüş olmasında temellenir. Toplum bir gerçeklik olarak çarpıklığı yanlışlığı içerir. Çünkü onda emek ile ürün arasında bir çelişme, bir karşıtlık, bir uzlaşmazlık söz konusudur. Oysa sanat bir görünüş olarak bu karşıtlıktan, bu ikilikten uzaktır. Buna göre sanat ve toplum bir ikiliği gösterir. Toplumsal gerçeklik ve sanatın bir görünüş olması ikiliği Adorno'da sanat yapıtının temel belirlemesi olur. Sanat yapıtı, görünüş olarak meydana geliş koşullarını aşmalıdır ve toplumsal yanlıştan kaçabilmelidir. Böylece de sanat yapıtı uzlaşmaz toplumsal gerçeklik için bir uzlaşım ufku olur. Aynı eser sayfa 71. Görüldüğü gibi Adorno'da sanat yapıtı, estetik obje, gerçeklik koşullarının ve kategorilerinin dışında bir örnek görünüş varlığıdır. Ama bu görünüş bir çelişki gibi görünse bile doğruluğa sahiptir, gerçekliğin sahip olmadığı bir doğruluğa. Üçüncü bölüm, estetik değer çözümlemesi. Aksiyolojik estetik. Estetik gerçekliği çözümlerken ilkin birinci bölümde bu gerçekliği estetik obje dediğimiz varlıkla ilgi içinde sübjektif bir olay, ruhsal bir yaşantı olarak ele aldık. Sonra ikinci bölümde aynı estetik gerçekliği estetik obje dediğimiz varlığa, özellikle burada sanatsal varlığa dayatarak inceledik. Çünkü her estetik yaşantı zorunlu olarak bir estetik obje ile ilgilidir. Ama estetik gerçeklik yalnız bu süje ve obje öğelerinden meydana gelmez. Bu gerçekliğin zorunlu öğelerinden biri de estetik değerdir. Biz estetik süje olarak bir estetik obje ile yalnız ilgi kurmakla kalmaz, bu objeye bir değer de yükleriz. Ona güzel deriz, yüce deriz, trajik deriz ya da komik deriz. Bütün bunlar bizim objelere yüklediğimiz yüklemler olup bunlar bir estetik değeri ifade eder. Buna göre estetik gerçekliği ele alan bir araştırmanın bu estetik değerleri de ele alması gerekir. Bunun için çalışmamızın bu bölümünü estetik değer incelemesine ayırıyoruz. 1. Genellikle değer ve estetik değer. İnsan bir nesneler evreni içinde yaşar. Bu nesnelerle çeşitli ilgiler içinde bulunur. Bu ilgilerin en başında nesneleri tanıma ve onları bilme ilgisi gelir. Üzerinde yazı yazdığım şu masayı bilirim, okuduğum şu kitabı bilirim, şu sokağı, şu evi, şu ağacı, şu yıldızı, şu gökyüzünü bilirim. Bütün bu bilgileri bana sağlayan bir bilince sahibim. Bu bilinç nesnelere yönelir, onları algılar, onları bir bilinç korelatı ya da bir obje durumuna yükseltir. Bir bilinç ya da bir süje ile bir obje arasında kurulmuş olan böyle bir ilgiye bilgi adı verilir. İnsan bilinç sahibi bir varlık, bir süje olarak bilen bir varlıktır. İnsan yalnız bilen bir varlık değildir. Bu bilgisinin nesnelere gerçeğe uyup uymadığını soran bir varlıktır da. Bilgim, bilgisi olduğu nesneye uygun mudur? Şu masadır diyorum, bu bir bilgiyi dile getirir. Acaba zihnimdeki masa tasavvuru, masa dediğim bu nesneye uygun mudur? Bunlar arasında bir uyum var mıdır? Eğer zihnimdeki masa tasavvuru benim dışımdaki gerçek masaya uygunsa o zaman böyle bir bilgiye doğru bilgi denir. Doğruluk, hakikat bizim objeye yüklediğimiz bir değerdir. Bir bilgisayar mantıksal değerdir. Öbür yandan insan yalnız bilen bir varlık değil, belli nesnelere gereksinme duyan, seçenekler karşısında karar veren, seçim yapan, kimi şeylerden hoşlanan, haz duyan bir varlıktır da. Susayan bir insan için su, yalnız bilgisayar bir obje olan bir nesne değildir, aynı zamanda bir gereksinme objesidir de. Bu anlamda o, yararlı bir objedir, bir değerdir. Yine insan seçenekleri arasında seçim yapabilen bir varlıktır. Örneğin içgüdüler ve akıl seçenekleri karşısında akılsal yönde seçim yapan bir istem, irade varlığı olarak insan bir ahlaksal değeri ortaya koyar. Bu ahlaksal değer iyi değeridir. İnsan nesnelerle ilgisinde onlardan hoşlanır, onlardan haz duyar dedik. Böyle haz duyan bir varlık olarak insan bu hoşlandığı, haz duyduğu şeylere bir değer yükler ve onları hoş, güzel ya da yüce der. Görüldüğü gibi bütün bu değerler bilgi değeri doğruluk, pratik ekonomik değer yararlı, ahlaksal değer iyi ve estetik değer hoş, güzel ve yüce doğada nesneler dünyasında bulunmazlar. Doğada ne yararlı, ne doğru, ne iyi, ne de güzel değeri vardır. Doğa bütün değerlerin dışında salt bir gerçeklik varlığıdır. Doğaya bu değerleri yükleyen insandır. Doğayı yararlı, doğru, iyi ve güzel yapan insandır. İnsan yaşadığımız evrene erekler koyar, değer nitelikleri katar ve böylece evreni yararlı, doğru, iyi ve güzel bir evren yapmakla insanlaştırır. Böyle insanlaştırılan bir evren, bir değerler evreni olmuş olur. Bu değerler evreninde estetik değerler güzel, yüce, trajik, komik ve bunun gibi önemli bir yer tutarlar. Değerler evreninde estetik değerler özgün ve bağımsız değerler olarak öbür değerler karşısında yer alırlar. Şimdi estetik değerlerin bu özgünlüğünün temelleri nelerdir? Estetik değerler ahlaksal değerden iyi, bilgi değerinden doğru, ekonomik değerden yararlı hangi özelliklerle ayrılır? Bunlar üzerinde durmak istiyoruz. 1. İyi ve güzel. İlkin hemen şunu belirtmeliyiz ki, bu değerler estetik bir felsefe disiplini olarak kurulduktan sonra ancak onların birbirleri karşısında sınırları saptanmak istenmiştir. Bunu da özellikle Kant yapmak istemiştir. Kant'a kadar bu değerler, özellikle iyi, güzel ve doğru değerler arasında bir özdeşlik düşünülmüş, klasik idealist felsefe bunları aynı töze bağlayarak açıklamak istemiştir. Söz gelimi, daha Xenophon'un Sokrat Anıları adlı yapıtında güzel ile maksada uygunluk, iyi kavramlar arasında içten bir ilgi kurulur. Güzel iyi olduğu gibi iyi de güzeldir. Kalo Kagatia. Bakınız iyi Tunalı Grek estetiği. Yine aynı düşünceyi Platon'un Büyük Hippias diyaloğunda buluruz. Bu diyaloğun ele aldığı konu Tiesti to kalon, güzel nedir sorusudur. Sofist Hippias tarafından türlü güzellik tanımları yapılıp bunlar Sokrat tarafından çürütüldükten sonra yeni bir güzellik tanımı aranır. Acaba güzel, kullanışlı, kresimon ve yararlı, ofelimon olmasın? Platon, Büyük Hippias 295 ST. Şimdi güzel, kullanışlı ve yararlı diye tanımlanınca bunun zorunlu sonuçları ne olabilir? Yararlı iyi bir şey olduğuna göre güzel iyinin nedeni olmalıdır. Neden ve etki ise hiçbir zaman aynı değildir. Tıpkı baba ile oğul gibi. Buna göre güzel iyi olamayacak, iyi de güzel olamayacaktır. Böyle bir şey ise Platon'a göre saçmadır. Çünkü güzel ile iyi aynıdır. Kalo Kagatia. Güzel ile iyinin aynılığı bütün Grek düşünmesi için geçerliğini korumuştur. Grek düşünmesinin böyle bir kavrama ulaşması ve bunu savunmasının amacı güzel ve soylu bir ruh uyumu ve ahlaklılık idealinden doğmaktadır. Bu eski Grek eğitiminin paideia ulaşmak istediği insan idealidir. Yüzyıllar boyunca düşünme sahnesinden kaybolan bu güzel iyi kalo, Kagatia kavramı ve ideali bir gün hümanist bir çağda yine canlanır ve insan yine bu ideal yönünde tüm bir insan olarak eğitilmek istenir. Söz gelişi İngiliz düşünürü Shaftesbury 1671-1713 harmonik insan karakterini bu antik Kalokagatia kavramında bulur. Yine aynı yüzyılın Alman ozan düşünürü Friedrich Schiller içinde güzel Kalokagatia anlamında ahlaksal olanın simgesi olarak anlaşılır. Bu anlamda güzel, iyi ahlaklılık, akıl ile duyarlılığı, duyguyu kendisinde uyumlu, harmonik olarak birleştiren güzel ruh, Schönsel kavramında dile getirir. Friedrich Schiller'in güzelliğin iki dünyanın yurttaşı olduğu düşüncesi de yine bu ilgi içinde anlaşılmalıdır. Bunlardan biri duyusallık, öbürü de akıldır. Güzellik bir yanıyla duyusallığa dayanır, öbür yanıyla da ahlakın, iyinin kaynağı olan akla dayanır. Bundan ötürü güzel, yalnız güzel olmayıp aynı zamanda iyidir de. Bunu Friedrich Schiller, güzellik, görünüş içindeki özgürlüktür sözüyle anlatmak ister. Burada görünüş duyusallığı, özgürlük ise aklı ve iyiyi ifade eder. Güzelin iyi ile olan bu ontik ilgisi, estetik ya da sanatın ahlak ile olan içten ilgisini dile getirmek ister. İnsan oldum olası güzelde ya da pratikte sanatta ahlaksal bir nitelik ve temel bulmak istemiş ve bugün de istemektedir. Ama güzelin bu ahlaksallığı sanatı dar ve hoşgörüsüz bir moralizme bağlamak anlamına da gelmemelidir. O zaman sanat bir ahlak sözlüğü durumuna indirgenmiş olur. Bundan ötürü vaktiyle Aristo, Tragedyanın ödevi uyandırdığı acıma ve korku duygularıyla ruhu tutkulardan kurtarmaktır derken, örtük bile olsa herhalde güzelliğin bu ahlaksallığını göz önünde bulundurmuş olsa gerek. Güzellik bizi gündelik yaşamın acı ve katılıklarından, kuşku ve beklemelerinden, korku ve umutsuzluklarından kurtarır, ruhumuza huzur ve rahatlık verir. Bu ruhsal huzur ve rahatlık tüm ahlakın daima varmayı amaçladığı bir erektir. Bunu yalnız antik ahlak felsefesinde ve estetiğinde değil, 18. yüzyıl ahlak felsefesinde ve estetiğinde de buluyoruz. Burada özellikle Shaftesbury ve Kant'ın bu konudaki düşüncelerine değinmek istiyoruz. Bir antik patos, bir Pitagoras ve bir Platon ruhu ile düşünen ve evrene bakan Shaftesbury'nin felsefesi doğal olarak estetik bir nitelik taşır. Bu felsefenin ekseninde tıpkı vaktiyle Platon'un felsefesinde olduğu gibi güzel, iyi ve doğru kavramları bulunur. Ayrıca Pitagoras'tan gelen harmoni, uyum kavramının da bunlara katılmasıyla Shaftesbury'nin estetik ve harmonik felsefe sistemi, estetik evren kavrayışı ortaya çıkar. Güzel, iyi ve doğru kavramları ve bunların bir sistem içinde temellendirilmesinde bir ilke olarak etkili olan harmoni uyum kavramı, Shaftesbury felsefesini bir yandan antikiteye bağlarken, öbür yandan da onu gelecekteki idealist felsefeler ve estetiklere bağlar. Örneğin bir Kant, bir Friedrich Schiller, bir Schelling ve bir Hegel estetiklerine. Bu açıdan bakınca Shaftesbury, geçmiş ve gelecek estetikleri birbirine bağlayan sağlam bir köprü görevini görür. Shaftesbury'nin çıkış noktası güzelin doğruluk ve iyi ile olan ilgisidir. O tıpkı modern bir Platon gibi şöyle der: dünyada en doğal olan güzellik, dürüstlük ve ahlaksal doğruluktur. Nasıl doğru ölçüler, uyum, harmoni ve müziğin güzelliğini yaratırlarsa, doğru bir yüzü, doğru orantılarda bir mimari yapıtı güzel kılarlar. Shaftesbury, karakteristik, en arat. 18. yüzyıl İngiliz felsefesinde etik ve estetik değerler arasındaki ilgi, basılmamış doçentlik tezi. Ancak doğruluk olan güzelliğin ne olduğunu anlamak için bu dürüstlüğün ne olduğunu bilmek gerekir. Doğruluk, hakikat nedir? Shaftesbury'e göre doğruluk iki nitelik içinde anlaşılmalıdır. İlkin ontolojik anlamında, sonra da ahlaksal anlamında. Ontolojik anlamda doğruluk, varlığın, evrenin yapısını, yapı yasasını, Shaftesbury'nin deyimi ile iç sayılarını ifade eder. İşte güzel doğruluktur derken Shaftesbury, evrenin bu harmonik ve yasal yapısını, onun iç sayılarını anlamaktadır. Öbür anlamında doğruluk, hakikat, ahlaksal bir nitelik taşımaktadır. Bu anlamda doğruluk, erdem ve iyi ile aynı anlama gelmektedir. Bu anlamda güzel doğruluktur derken, güzelin erdem ve iyi ile belli bir ilgi içine sokulmak istendiği kolayca anlaşılır. Gerçekten de Shaftesbury bunu yukarıda söylendiği gibi dile getirir. Dünyada en doğal olan güzellik, dürüstlük ve ahlaksal doğruluktur. Dürüstlük ve ahlaksal doğruluk dediği şey erdem ve iyidir. Shaftesbury'nin yukarıdaki sözünü bu kavramlara aktarıp söylersek, güzellik erdem ve iyidir. Bu düşünce tümüyle antik ve Platoncu bir söz olan kalokagatia anlamına gelir. Güzel iyidir, iyi de güzeldir. Burada kalokagatia, evrenin uyumlu, harmonik bir evren olmasının temel bir ilkesi olarak anlaşılıyor. Shaftesbury'e göre nerede orantı ve düzen varsa orada güzellik vardır. Ama güzelliğin olduğu yerde de erdem ve iyi vardır. Varlığın tümüyle, buradan kolayca Leibniz'i anımsıyoruz, uyumlu ve güzel bir varlık olmasından ötürü aynı varlık iyi bir varlıktır. Bu varlık yalnız dışsal fizik varlık değil, aynı zamanda ruhsal varlıktır da. Çünkü ruhsal varlıkta da orantı ve uyum vardır. Bundan ötürü ruhsal varlık da iyi ve ahlaksal bir varlıktır. Shaftesbury'e göre böyle güzel, iyi bir ruha sahip olmak tıpkı antikite anlayışında ve Platon'da olduğu gibi tüm insan mutluluğunun kaynağıdır. İnsanın ereği mutluluğa ulaşmaksa bunun anlamı insan ruhunda iyi güzeli kalokagatia yaratmaktır. bu düşünceleriyle Shaftesbury bir yandan güzel ahlaksal iyinin simgesidir diyen Kant'ı etkiler, öbür yandan da ahlaksal değerlerle estetik değerler arasında ilgi kurmak isteyen bütün Kant sonrası estetiğini dolaylı olarak etkiler. Şimdi aynı sorun güzelin iyi ile olan ilgisi açısından Kant'a değinmek istiyoruz. Kant'a göre genel olarak varlık bir yanıyla doğaya, öbür yanıyla akla dayanır. Doğa, zorunluluğun egemen olduğu bir varlıktır. Ordo naturalis. Akıl varlığı, ordo moralis, ordo humanus ise özgürlüğün varlığıdır. Şimdi acaba bu iki karşıt dünyayı birleştiren, bizi zorunluluk dünyasından çıkarıp özgürlük dünyasına götüren bir başka dünya olamaz mı? Kant'a göre bu dünya vardır ve Kant bu dünyayı duyguda, dolaylı olarak da güzelde bulur. Kant güzeli, salt estetik bir kavram olarak belirlemek ister, bunu temellendirirken de güzeli, hoştan doğrudan iyiden ayırır. Ama bütün bu değerlerden ayrı tutulan güzel, ne doğa ne de yalnız özgürlük alanına girer. Onda hem doğa vardır hem de özgürlük niteliği vardır. Acaba güzel, özgürlükten bir şeyler içeren bir değer olarak ahlaksal iyiye benzetilemez mi? Analoji. Güzel, ahlaksal, iyi ile bütün ayrılıklarına karşın belli bir ilgi içine sokulamaz mı? Kant'a göre bu olabilir. Ancak bu daha yukarı bir açıdan bakılarak yapılabilir. Şöyle ki Kant'a göre kavramlarımızın realitesini göstermek için onların görürler ile ilgisi gösterilmelidir. Eğer burada zihin kavramları söz konusu ise o zaman bunların görürlerdeki, duyulardaki karşılığına şematalar denir. Eğer salt, akıl kavramları söz konusu ise o zaman durum biraz başkadır. Çünkü aklın salt kavramları, yani aklın ideleri, özgürlük, dünya, tanrı ve bunun gibi duyulardan gelmedikleri için bunlar duyularla, görülerle ilgi içine sokulamazlar. O halde burada bir şematizmden de söz açılamaz. Zihin kavramlarında olduğu gibi. Ancak burada elimizde bir tek olanak var. Analojiler, benzetmeler yapmak. Bu akıl ideleri ile aralarında benzerlikler bulduğumuz fenomenlere semboller denir. Güzel dediğimiz bir şey benzer olduğu bir akıl idesinin sembolü olamaz mı? Olabilir. Bu ide ahlaksal iyi dediğimiz idedir. O halde güzel, ahlaksal iyinin bir sembolüdür. Acaba Kant'ı buna götüren benzerlikler nelerdir? Bu analojileri, benzerlikleri Kant şöyle saptamak ister. 1. Hem güzel hem de ahlaksal iyi hoşa gider. Yalnız şu farklı ki güzelden duyulan hoşlanma salt seyretmeden duyulan bir hoşlanmadır. Buna karşılık iyiden duyulan hoşlanma kavrama dayalı bir hoşlanmadır. 2. Güzel hiçbir ilgi olmadan hoşa gider. Ahlaksal iyi ise iyi kavramı ile ilgiye dayalı bir hoşlanmadır. 3. Güzelde söz konusu olan özgürlük, hayal gücünün zihin yasalarıyla uygunluğu olarak düşünülür. Ahlaksal iyide ise istem, irade özgürlüğü, istemin kendi kendisiyle olan özgürlüğü olarak anlaşılır. 4. Güzel hakkında yargı vermenin sübjektif ilkesi, genel kavramlara dayanmaksızın beğeni yargısının herkes için genel geçer olarak düşünülmesidir. Ahlaksal iyinin objektif ilkesi ise onun kavramlara dayanarak genel geçer olmasıdır. İşte bu analojilere dayanarak biz doğa ve sanatın güzel objelerini ahlaksal yargıların temelinde bulunuyormuş gibi görünen adlarla adlandırırız. Görkemli ağaç ya da yapı, suçsuz, masum, mütevazi renk ve bunun gibi. Bu yolla da beğeni, duyu uyarımından ahlaksal ilgilere geçişi sağlamış oluyor. Buna göre de güzel, duyusal doğadan özgür ahlak dünyasına, iyinin dünyasına bizi geçirmiş oluyor. Bu anlamda güzel, ahlaksal iyinin duyulur dünyadaki sembolü olur. Kant, kritik der Urteilskraft, 59, Philipp Reclam, Jun Osgabe, 1970.